Ayrım 5.
Banka kredi düzenini kapsayan bütün yasaların, bütün kararnamelerin, bütün tebliğlerin bir bir gözden geçirilmesi, uygulanacak yeni programa uygun hukuk düzeninin getirilmesi gerekirken, serbest piyasa ekonomisine ya Allah diye dalınmış, bu bocalama içinde bugünkü sıkıntılı noktaya gelinmiştir. Karşılaşılan sorunların bir nedeni de budur. Şimdi şu işe bakın. Merkez Bankası Başkanı bu işteki sorumluluk payını düşünmeden bankaların Merkez Bankası'na yatırmak zorunda olduğu milyarlarca lira paranın yatırılmamış olduğunu açıklayabilmektedir. Bu milyarlarca lira para özel bankaların elinde kalmış, faiz oranlarının %80'i aştığı bir dönemde bu paralar özel bankalara milyarlarca lira geri getirmiştir. Bu bir haksız kazanç değil midir? Bu yasaların öngörmediği bir kazanç kapısı sayılmaz mı? Diyecekler ki ne yapalım, bu paraları istesek bankalar batacaktı. O zaman işin kolayı var. Merkez Bankası yasası değiştirilir. Belli dönemler için bankalara bağışıklık tanınır. O zaman yapılan iş kılıfına uydurulmuş olur. Hem yasalarda muntazam karşılıklar bulundurma yükümlülüğünü koru, hem de bu yasal yükümlülüğü yerine getirme. Bunun hukuk düzeniyle, akılla, mantıkla bağdaşır yanı var mıdır Allah aşkına? Var diyen beri gelsin. Hem şunu da söyleyelim. Bazı bankaların bakanlık paralarını bir bankadan başka bankaya aktardıkları için yargılandıkları günler de pek uzak değildir. Bu konuda iki olasılık var. Üçüncüsü yok. Ya muntazam karşılıklar için gerekli yasal değişiklikler yapılırdı ya da yasa olduğu gibi uygulanırdı. Üçüncü bir yol söz konusu değildir. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Kapitalizmi biz pek Alaturka olarak uyguluyoruz. Alaturka kapitalizm dediğimizde budur. Ne yasası düşünülmüş, ne kararnamesi, ne tebliği. Önüne ardına bakılmadan el yordamıyla uygulanan liberal kapitalizm düzeni. Nihavent makamında kapitalizm. Olacağı da bu işte. 22 Haziran 1982. Kastalizasyon. Castelli adı artık dilimize iyice yerleşti. Castelli adı ile birlikte güvenli yol seçtim deyişi de mali ve ekonomik geçmişimizde mal olmuş bulunuyor. Tarihçiler yarın bu Castelli adı ile güvenli yol seçme kavramları üzerinde hiç şüphesiz derin araştırmalar yapacaklardır. Biz bu köşede tarihçilere yardımcı olmak üzere Castel sözcüğünden yola çıkarak kastalizasyon adını verdiğimiz ekonomik ve mali çöküntü ve bunalım üzerinde dil bilimi açısından araştırmalar yapmak istiyoruz. İncelemelerimize Castel sözcüğüyle başlayalım. Castel dilimize yabancı dillerden gelmiştir. Şato demektir. Yani çevresi sağlam duvarlarla çevrilmiş güvenli yapı. Öyle güvenli bir yapı ki içinde yaşayanları saldırılardan, fırtınalardan ve öteki doğal afetlerden korur. Castelli'de güvenli yapısı olan, şatosu olan adam anlamına da gelebilir. Ödeme güçlüğü içinde soluğu İsviçre'de alan değerli banker yurttaşımız Cevher Özden, Castelli adını gerçi doğduğu köyden almıştır ama Castelli'nin şatosu olan adam anlamına da gelmesi ilginç bir rastlantı olmuştur. Biliyorsunuz şatolar sağlam taşlardan örülür. Ancak iskambilden şatolar yapanlar da vardır. İskambilden şatolar bir üfleyişle hemen yıkılırlar. İskambil şatoları iskambilden, iskambil de kağıttan yapılır. Ülkemizde üç kağıtçılık sanayi AŞ adlı şirketler geometrik hızla çoğaldığı için gerek iskambil üretimi gerek iskambilden şatolar yapımı şaşkınlık verecek bir düzeye ulaşmıştır. Peki kastalizasyon ne demektir? Kastalizasyonu önce castration sözcüğünden kesin çizgilerle ayırmak gerekmektedir. Castration yabancı dillerde hadımlaştırma demektir. Osmanlı saraylarında padişahların altyapı ilişkileriyle ilgilenen kamu görevlilerinin üretim araçları devlet zoru ile koparılır ve cariyeler böylece bu kamu görevlilerinin cinsel saldırılarından korunmuş olurlardı. Harem ağaları cinsel işlevlerini yerine getirme olanağından yoksul saray görevlileri demekti. Eski Türkçe'de hadım sözcüğüne çok benzeyen bir de hadim sözcüğü bulunmaktadır. Hadimin üzerine bir inceltme işareti konularak hadim sözcük anlamıyla hizmet eden, yarayan anlamına gelir. Kamu kurumlarında memurlara hizmet eden dar gelirli yurttaşlarımıza verilen hademe adı da hadim sözcüğünden türetilmiştir. Osmanlıca'da hadim sözcüğü bir başka anlama da gelir. Bu sözcüğün ikinci anlamı yıkıcıdır. Hadim devlet, hizmet eden devlet, hadım üretim aracı, devlet eliyle yok edilmiş saray görevlisi, Hadim ise yıkıcı demektir. Kastalizasyon sözcüğünün bu sözcüklerle hiçbir ilgisi yoktur. Kastalizasyon halk arasında Kasteli olarak bilinen eski kavanoz tüccarı Sayın Bay Cevher Özden'in bir gece ansızın yurdumuzu terk edip İsviçre'den devlet yetkilileri ile gazeteciler aracılığı ile yani özel ulak ile görüşmeler yapmasından sonra ortaya atılmış kapsayıcı, sarmalayıcı ve tırmalayıcı bir terimdir. Peki ne demektir? Şu demektir. Paranın erozyona uğraması, kayması, bir yerlere gitmesi. Ekonomik ve mali sistemdeki bunalımlar ve fırtınalar nedeniyle paranın bir yerden bir başka yere kaymasına mali erozyon adı verilebilir. Bankerlik de bu demek değil midir Allah aşkına? Orta sınıf adı verilen yurttaşlarımızın gönül rızaları ile biriktirdikleri paraları servet transferi yolu ile ticaret burjuvazisine aktardıktan sonra yürütmeyi durdurma kararı alıp ödeme güçlüğü içine düşen açık göz yurttaşlarımıza bir zamanlar bankerdi demiyor muyuz? Öyleyse kastalizasyon mali yapıda gerçekleşme koşulları önceden öngörülen erozyon demektir. Bu erozyondan kurtulmak için köklü ve kalıcı önlemler almak gerekir. Bunun için de jeologların uyarılarına göre öncelikle araziyi iyi tanımak gerekecektir. 24 Ocak kararları ile başlayan kastalizasyon dönemi, şimdilik Merkez Bankası'nın devreye sokulması ile geçici çözüme bağlanmış bulunuyor. Bunu da yabancı dillerde centralization demektir ki, Alaturka ve Alafranga bütün sağcılarımız bu tür merkezden yönetime şiddetle karşıdırlar. Nazlı sermayemiz ve narin iş adamlarımızın bu koşullarda santralizasyon yandaşı olmaları beşer şaşar şaşmaz beşir tekerlemesine pek uygun düşmektedir. Kastalizasyon kökü dışarıda olan bir yabancı ideolojidir. Yıkıcı, zehirli ve zararlı bir akımdır. Bu akıma karşı yalnızca polisi önlemler almak yetmez. Kastalizasyona karşı ekonomik ve mali yapıda köklü değişiklikler yapmak gerekir. Kastel cennetine ancak böyle gidilir. 11 Temmuz 1982 Güvenli bir yol. 24 Ocak düzeninde para imparatoru olarak milyonlar ve milyarlar kazanan banker Kastelli, şimdi dolandırıcılık suçundan sanık Abidin Cevher Özden olarak Samalcılar cezaevinin tecrit koğuşunda yatmaktadır. Şimdi çevresinde ne kendisini üniversite kürsüsünde ders verdiren öğretim üyeleri, ne yanı başında yapay gülücüklerle fotoğraf çektirmek için yarışan bürokratlar, ne kapısında bekleşen iş adamları, ne de gazete sütunlarını Kastelli adına mühürleyip kiralayan gazete sahipleri var. Artık yalnız, yalnız ve tek başına. Bunların yerini şimdi soğuk kelepçeler, gardiyanlar, loş adliye koridorları, yürü hemşerim diyen jandarmalar ve gıcırdayan cezaevi ranzaları almıştır. Bir zamanlar güvenle açılan kapılar şimdi tutukluluk kararına iliştirilmiş kelepçelerle kapanmıştır. Bütün bunlardan sonra insanın Cevher Özden'in tecrit koğuşuna eğilip konuş Kastelli konuş diyeceği geliyor. Anlat Kastelli anlat. Sana borçlu olan iş adamlarını anlat. Gazete sahiplerini anlat. Önünde yalışan bürokratları anlat. Bir selamını almak için kuyruğa giren holding profesörlerini anlat. Lüks otellerde düzenlenen para ve piyasa konulu panellerde senin dehan, aklın ve zekan üzerine inciler dizen iktisat profesörlerini anlat. Konuş Ademoğlu konuş. Konuş Kastelli konuş. Konuş dolandırıcılıktan sanık Abidin Cevher Özden konuş. Samalcılar cezaevinin penceresinden Kastelli'ye seslensek desek ki avukatları söylemeden önce sen söyle. De ki dolandırıcılık dediğiniz bir aldatma ile olur, kandırma ile olur. Bu aldatma ve kandırma ile haksız kazanç sağlamakla olur. Ben 24 Ocak kararlarının güvenli sayılan ortamında yetkililerin destek ve hoşgörüsü ile para alışverişi ile uğraştım. Ben paranın lüks nerminiydim. Benim eylemlerimi herkes biliyordu, bakanlar biliyordu, başbakan yardımcıları biliyordu. Suçlu yalnız ben değilim. 24 Ocaklarının kararlarını aldıranlardır. Bütün bankerler ard arda batarsa bu bir düzen sorunudur. Bir politika sorunudur. Ben suçlu olabilirim ama benden önce başka suçlular da var. Ben onların bir basit aracıyım. Der mi bunları? Diyemez. Ağzını açamaz. Benim görevim tasarruf sahibi yurttaşların parasını alıp bir takım iş adamlarına vermek, böylece orta sınıflardan mali oligarşiye kaynak transferi yaptırmaktı diyemez. Beni şimdi kirli mendil gibi atıyorlar diyemez. Benim görevim buydu bitti diyemez. Castelli olayı herhangi bir dolandırıcılık suçu değildir. Birçok sorumlusu ve suç ortağı bulunan ve belki de bu özellikleriyle yasalarımızda henüz tanımı yapılmamış yeni bir suç çeşididir. Castelli bir düzen anlayışının ancak bugün devşirilen acı meyvesidir. Güvenle açılan kapıların ardında şimdi dolandırıcılık suçundan sanık bir eski kavanoz tüccarı duruyor. Hey canına yandığımın Friedman ekolü, serbest piyasası, 24 Ocak cenneti, liberal kapitalist düzeni hey, 2 Ekim 1982. Nedir bu? Resmi gazetede dün Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası arasında imzalanan borç anlaşması metni yayınlandı. 28 Mayıs 1982 tarihli anlaşmanın dünkü resmi gazetede yayınlanan metnine göre Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde yapısal uyumu sağlamak üzere hazırlanmış faaliyet programını uygulamak amacıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 304,5 milyon dolar borç almaktadır. Bunun yadırganacak bir yanı yoktur. Günümüz dünyası bu gibi borç ve alacak ilişkilerine dayanmaktadır. Önemli olan bu borcun koşulları ve getireceği yükümlülüklerdir. Anlaşma metnini okuyunca bu metnin önce İngilizce yazıldığı, İngilizceden Türkçe çevrildiği hemen anlaşılmaktadır. Örneğin Türk bürokratik yapısı içinde politik ve idari daireler diye bilinen herhangi bir kamu kuruluşu yoktur. Anlaşma metninde bunun gibi idari kuruluşumuza yabancı birçok tanım yer almaktadır. Bu dil sorununa değinmemizin nedeni anlaşma metninin bozuk Türkçesini eleştirmek değildir. Saptamaya çalıştığımız olgu anlaşma metninin borç veren yabancı bankacı hazırlanmış olmasıdır. Bu kuşkumuz anlaşma metnini okuyunca büsbütün artmaktadır. Anlaşmanın bölüm 3.06 başlıklı maddesinde bankanın bu borç karşılığı için devletin politik ve idari dairelerinin herhangi birinin varlıkları üzerinde ipotek koyacağı açıkça belirtilmektedir. Aynı maddenin C bendi ipotek konusu olacak kamu varlıklarını şöyle tanımlamaktadır. Bu bölümde kullanılan kamu varlıkları terimi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na veya borçlu için merkezi bir bankanın görevlerini yürüten herhangi bir başka ve benzeri görevleri yürüten herhangi bir başka kuruma ait altın ve döviz varlıkları dahil borçluya, borçlunun herhangi bir politik veya idari dairesince veya borçlunun sahip olduğu veya kontrol ettiği veya borçlu adına ya da yararına faaliyet gösteren herhangi bir kuruluşa ait varlıkları ifade eder. Bu tanım için yeniden bir düzeltme yapalım. Türk idari yapısı içinde politik daire olarak bilinen ya da bu işlevi gören herhangi bir kuruluş yoktur. Politik daire olmadığı için olmayan bir dairenin taşınır ya da taşınmaz bir malı da yoktur. İdari daireler başlığı altında sanırız Türkiye Cumhuriyeti'nin kitler başta olmak üzere bütün kuruluşları ifade edilmek istenmektedir. İngilizceden Türkçe'ye çevrilen anlaşmanın Türkçeden Türkçe'ye çevirisini böylece yaptıktan sonra konumuzun asıl duyarlı noktasına gelebiliriz. Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün taşınır ve taşınmaz mallarına Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın ipotek koyma yetkisi tanımaktadır. Bu anlaşmaya göre bu yabancı banka verdiği 4,5 milyon dolara karşılık olmak üzere et balık kurumu ürünlerinden tutun da bankaların merkez bankasında bulundurmak zorunda oldukları muzam karşılıklara kadar her türlü taşınır ve taşınmaz varlığa ipotek koyabilecektir. Anlaşmanın ilgili maddesinde görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya borçlu için merkezi bir bankanın görevlerini yürüten herhangi bir kurum tanımı da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yasasına açıkça ters düşmektedir. Çünkü Merkez Bankası dışında aynı yetkilerle donatılmış ikinci bir merkezi kurum yoktur. Merkez Bankası'nın altın ve döviz varlıkları dahil Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün varlıklarını ipotek altına sokan bu anlaşmaya benzer bir anlaşmayı daha önce hiç imzalamamış mıydık bilemiyoruz. Belki diyoruz. Aklımız şu kastelizasyona yani Castelli olayına takıldı da bu konulara pek aklımız ermiyor. Bir devletin bütün varlıkları bir arsa, bir ev ipoteği gibi bir yabancı bankaya böylesini ipotek edilir mi hiç? Anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Anlatan olursa, aydınlatan olursa inanın seviniriz. Bu ne biçim ipotektir? 6 Temmuz 1982. Doktor Spak ve Profesör Doğramacı. Yüksek öğrenim yasası konusunda görüşlerini öğrenme olanağı bulduğumuz değerli profesör Doktor İhsan Doğramacı bilindiği gibi ünlü bir çocuk hekimidir. Doğramacı'nın yazdığı Annemin Kitabı adlı yapıt birçok çocuklu ailenin el kitabı gibidir. Doğramacı soylu bir davranışta bulunarak baskı üzerine baskı yapan bu kitabının tüm gelirini İhsan Doğramacı Vakfı'na bağışlamıştır. Çocuğun yetişmesi ve bakımı konularında dünyada bugüne dek yazılmış yüzlerce kitap bulunmaktadır. Bunların en ünlülerinden biri Amerikalı Dr. Spock tarafından yazılan ve Bilgi Yayın Evi tarafından çevrilip yayınlanan Çocuk Bakımı ve Eğitimi adlı kitaptır. Her iki kitapta bazı bölümleri karşılaştırdığımızda çok büyük benzerlikler göze çarpmaktadır. Bu şaşılacak benzerliklerin nedeni çok büyük olasılıkla Amerikalı ünlü Doktor Spock'ın Doktor Doğramacı'nın etkisinde kalmış olmasıdır. Aynı zamanda Amerika'da siyasal gösterilere katılan sol eğilimli Doktor Spock'ın Doktor Doğramacı'nın kitabından geniş ölçüde yararlandığı anlaşılmaktadır. Örnek verelim. İlk zamanlar biraz acemice bile olsa çocuğu kucağına her alışta, her altını değiştirişte, yıkayışta ve biberonu verişte gülün ona. Böylece bebek kendisini size, sizin de bebeğe ait olduğunuzu hisseder. Ne kadar bilgili olursa olsun anneden başka hiçbir kadın ona bu duyguyu veremez. Spock, sayfa 9. Aynı konuda Doğramacı'nın kitabında şunlar yazılı. Çocuğunuzu her zaman siz kaldırırsanız, siz değiştirirseniz, siz yedirirseniz ve yıkarsanız, onu severseniz, ona gülerseniz, çocukta gittikçe artan sizin ona ve onun size ait olduğu duygusu ve fikri doğar. Halbuki dünyada hiç kimse ne kadar becerikli olursa olsun bu derin hissi ona asla telkin edemez. Doğramacı sayfa 12. Bir örnek daha verelim. Genç anneler çoğu zaman ilk çocuklarından söz ederken tutarken bir yerini inciteceğinden korkuyorum derler. Bu bakımdan hiç korkunuz olmasın. Bebek sağlamdır. Bebeği tutmanın, kucağa almanın çeşitli yolları vardır. Spock sayfa 43. Doğramacı. Bazı anneler özellikle ilk çocuklarında çocuğu iyi tutamazsam bir yerini incitirim diye öyle korkuyorum ki derler. Halbuki korkmaya hiç sebep yoktur. Çünkü çocuğu tutmak için bir değil birçok yollar vardır. Sayfa 21. Örnek vermeyi sürdürelim dilerseniz. Spock, bebek 2 aylık olduğunda siz gülerek bir şeyler söylerken onun da ilk defa gülümsediğini görürsünüz. Sayfa 197. Doğramacı, çocuk yaklaşık olarak 2 aylık olduğu zaman artık onunla şakalaşabilirsiniz. Çünkü o da size gülümseyecektir. Sayfa 22. Spock, siz herhalde ipekler tüller içinde bir beşiği tercih edersiniz. Oysa ipekler tüller bebeğin umurunda bile olmaz. O olsa olsa üstünden yuvarlanmayacağı yumuşak fakat sıkı doldurulmuş bir şilte ister. Sayfa 28. Doğramacı, siz kenarına ipek geçirilmiş güzel bir kar yolu isteyebilirsiniz. Fakat çocuk buna aldırış etmez. Ona gerekli olan şey sadece yuvarlanıp düşmesine engel olacak rahat ve kenarlı bir yataktır. Sayfa 28. Spock, anne babaların tehditlerinden korkan ötekiler ise evde susarlar ama evde susmalarını dışarıda bol bol telafi ederler. Çocuğa dışarıda bu sözleri sarf ederlerse başkalarının onu ayıplayacağını söylemek, eline dolu bir tüfek verip sakın tetiği çekme demekten farksızdır. Sayfa 271-72. Doğramacı, korkudan sizin yanınızda bu kötü kelimeleri kullanmayabilirler. Fakat başka yerlerde fırsat düştükçe küfretmekten korkmadıklarını ispat etmeye çalışacaklardır. Çocuğunuzun ilk defa uygunsuz bir lakırdı söylediğini duyunca katiyen şaşırmış, endişelenmiş gibi davranmayın. Hele bu söylediklerini herkesi kızdıracağını ve bir daha ağzını almamasını ihtar ederseniz bu çocuğun eline tüfeği verip Allah aşkına tetiği çekme demekten farksız olur. Sayfa 145. Spock, bazıları sinirli tabiatları yüzünden yemek yiyemezler. Sayfa 374. Doğramacı, diğer çocuklar ise bazı asabi nedenlerle yiyemezler. Sayfa 169. Spock, ölümden çocuk yiyen cadılardan ve annesini kaybetmekten korkan çocuk. Sayfa 374. Doğramacı, öcüden, ölümden, annesinin kendisini terk ederek gitmesinden korkan çocuk. Sayfa 169. Görüldüğü gibi doğramacının bu değerli yapıtından yararlanan Amerikalı ünlü doktor Spock bu bölümleri açıkça kopya çekmiştir. Böylece Amerika'da ve Avrupa'da İncil'den sonra en çok satan Dr. Spock'ın kitabında bu tür benzerliklere rastlanmıştır. Ayıp ki ne ayıp. Yeni üniversiteler yasasında bir doçentin profesörlüğe yükselebilmesi için uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olması koşulu aranmaktadır. Şu ünlü Amerikalı çocuk doktoru söz gelişi Türkiye'de profesör olmaya kalksa, senin kitabında doğramacadan aktarmalar var denecek ve yayını orijinal yani özgün olmadığı için profesörlüğü reddedilecekti. Bunu da hak edecekti. Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben kendi hesabıma bu Amerikalı doktoru çok ayıpladım, çok kınadım. Ayıp değil mi? İnsan hiç olmazsa bir dipnotu verir. O da yok. Bu kadarına da pes doğrusu. Doğramacı ile övünüyor, Doktor Spock'ı ise kamuoyu önünde açıkça kınıyoruz. Seni hınzır Amerikalı seni. 29 Kasım 1981. Orijinal. Yüksek öğrenim yasasında bir doçentin profesörlüğe yükselebilmesi için bu doçentin en az 2 yıl üniversitede olmak üzere 5 yıl ilgili bilim dalında çalışması, kendi alanında uygulamaya yönelik ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olması, ayrıca bir profesörlük kadrosuna atanmış olması gerekmektedir. Bir öğretim üyesinin uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapması her zaman için olası mıdır? Bakınız, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Türkan Akyol, dünya ölçüsünde bilimsel araştırmalarda 44. sırayı aldığımızı söylüyor. Demek ki bugüne kadar pek uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapan öğretim üyemiz yok. Peki bundan sonra nasıl olacak? Hem ayrıca her alanda uluslararası düzeyde orijinal nitelikte araştırma yapılması olası mıdır? Diyelim ki bir hukuk doçentisiniz, kat mülkiyeti yasası üzerinde ya da kira yasası konusunda tez hazırladınız. Bu uluslararası düzeyde orijinal bir yayın sayılmayacağına göre bu alanda profesör olma olasılığı çok azalmış demektir. Olur mu bu? Bir doçentin yaptığı araştırmanın uluslararası düzeyde orijinal olup olmadığını belirleyecek olan bilim kurulu bu ölçüyü nasıl tutturacaktır? Bir başka örnek verelim. Kızıl hastalığı uluslararası nitelikte bir çocuk hastalığıdır. Bu konuda derin bir araştırma yapacak doçent elbette Türkiye'deki kızıl olaylarını inceleyecektir. Bilim jürisi belki bu araştırmanın niteliğini uluslararası düzeyde bulacaktır. Ama konunun orijinal olup olmamasına ne diyecektir? Bu hastalıklar bilinen, tanınan, klasik türden hastalıklardır. Kızıl böyle de, sarılık başka türlü mü?